Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, programı hazırlayan ve sunan Murat Baran'la birlikte ben Hakan Tuzcu, teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan hoş geldiniz diyoruz. Dijital dünyaya odaklanan ve teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutan programımız sizleri bu dijital keşif yolculuğuna çıkarırken en son teknoloji trendlerini, başarılı girişimleri ve yenilikçi projeleri keşfetmenizi sağlayacak. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz bu köşemizde telefonla. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Alper Aytekin bizimle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Bey.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ederim Hakan Bey. İyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ olun. Bugün sizinle algoritma üzerine konuşacağız. Siz zaten derslerinizde ve çalışmalarınızda daha çok bunun üzerine odaklanıyorsunuz. Farklı versiyonlarını gençlerle paylaşıyorsunuz. Öncelikle kısa olarak algoritma nedir? Bizimle paylaşır mısınız?
Tabii ki Hakan Bey. Öncelikle size ve bizi dinleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Algoritma aslında çok eskiye dayanıyor. Biz bunu programlamayla biz eşdeğer gördük ama tarihi daha da eski. Bir probleme çözüm üretmek veya belirlenen amaca ulaşabilmek için tasarlanmış yola ve birbirini takip eden işlem adımlarına biz algoritma diyoruz. Ve bir sorunun çözümünde giriş değerlerinin nereden alınması gerektiği, bu değerlerin işlenmesinde hangi yöntemlerin kullanacağı ve çıkan sonuçların nerede depolanacağı gibi adımları da biz algoritmayla belirliyoruz, karar veriyoruz.
Evet. Peki günlük hayatımızda da aslında biz bir taraftan bakınca her işimizde bir algoritma kullanıyoruz. Farkında değiliz ama günlük hayatımızda algoritma mantığını nasıl kullanıyoruz size göre?
Evet Hakan Bey, aslında güzel bir konuya temas ettiniz. Farkında olmadan biz bunların aslında hep teknolojik cihazlarla birlikte kullanıldığını zannediyoruz ama şöyle düşünün. Organ nakli için veri tabanı oluşturacak böyle uygun kişilerin eşleştirilmesinde, üniversite tercihlerinin, öğrencilerin puan sıralamasında, öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesinde, işte ne bileyim havaalanlarında, otobüs terminallerinde o sefer saatlerinin çakışmayacak şekilde ayarlanması, hani bu bizim bir üst düzey ama kendi açımızdan baktığımız zaman bir tatil rezervasyonu, bir önümüzdeki yıl için yapacağımız tatil için yapacağımız tüm işlemler, kafamızda geçirdiklerimiz, adım adım düşündüklerimiz veya en basitinden bir örnek vereyim. İstanbul'da yaşayan birisinin Kadıköy'den Taksim'e gitmek için plan yapması, işte buradan önce vapura binerim, oradan otobüsle Dolmabahçe'ye geçerim, oradan yürüyerek yukarıya çıkarım gibi düşünmesi bile aslında bu algoritmanın temel mantığı. Ve bunu biz günlük hayatımızda kullanıyoruz. Bu mantığa sahip olan insanların sezgilerinin de çok kuvvetli olduğu düşünülüyor ve bunun bize sağladığı avantajlardan bir tanesi de problemli seçimlerle nasıl başa çıkacağımız konusunda bize kolaylık sağlıyor algoritmayı hayatında kullanan kişilerin.
Evet. Şimdi tabii bu tip kişiler, hani bunu yerleştirmiş kişiler genellikle işte plan sorarlar. Yani işte bugünkü planımız nedir? Ya da yarınki planımız nedir? Yani orada da bir temel algoritma, temel iş planı, bir temel yaklaşım üzerinden konuşuyorlar ama ben şunu sormak istiyorum. Algoritma mantığı ve düşünmeyi öğrenme ilişkisini sormak istiyorum size. Biz düşünmeyi Algoritma mantığıyla mı öğreniyoruz? Doğru mantık o mu? Yoksa düşünme eğitiminde farklı bir algoritması mı var? Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Aslında güzel bir konu. Düşünmek için de aslında kurgular, şöyle bir durum var. Genelde böyle hayatını günlük, biraz önce bahsettiğiniz gibi yaşayan insanlar, hani plansız, programsız, işte o an aklına geldiği gibi yaşayan insanların dışında planlı olarak hareket eden, bunları organize eden, kafasında böyle adımlar şeklinde oluşturan insanların düşünme yeteneklerinin daha yüksek olduğunu algoritma sayesinde ortaya çıkartabiliyoruz.
Evet. Dolayısıyla aslında bir parça o temel düşünme eğitiminin içerisinde de bu algoritma mantığını görebiliyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Ve
Evet.
biz gençlere o zaman bu algoritmayı öğreterek, algoritma mantığını öğreterek düşünmeyi de mi öğretmiş oluyoruz?
Aslında evet, özellikle biraz önce bahsettiğim gibi seçimli problemlerin çözümünde, karar vermede, çünkü hayatımız böyle çok düz bir yoldan oluşmuyor. Sürekli karşımıza çatallar çıkıyor ve karar vermemiz gerekiyor. Bunların değerlendirilmesinde de en önemli detay düşünme. Hani hep söyleriz ya, işte düşüncesizlik yaptım. Yani bunu ortadan kaldırabilmek için algoritma mantığıyla hem öğrencilerimize hem gençlerimize düşünme felsefesinde yerleştirebiliriz. Hatta direkt konumuzla da belki ilgili, bilmiyorum. Biz programlama eğitimi daha çok veriyoruz burada. Programlama eğitimine başlamadan önce algoritmayı anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü programlama mantığının temelinde, o düşünmenin temelinde algoritma var. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Düşünmenin, ya algoritma kurmanın düşünme üzerinde ve bizim yaptığımız işlerin kolaylaştırılmasına ne kadar önemli olduğunu. Ne kadar böyle programlama dili bilirseniz bilin, bilgisayar başına oturup o problemi çözmek yerine daha önceden algoritma kurup, düşünüp, onunla ilgili bütün detayları önceden ayarlayarak programa başlayan kişilerin daha hızlı ve daha başarılı program geliştirdikleri zaten kanıtlanmış.
Evet, ne güzel. Peki o zaman şunu sorarak tamamlayalım.
Buyurun.
Yazılım dünyasında algoritmanın yeri ve önemi nedir?
Gerçekten çok önemli. Herhangi bir programlama diline başlayacak tüm öğrencilerimiz, bundan sonraki tüm vatandaşlarımız için de şu öneriyi yapayım. Mutlaka bir algoritma mantığını alarak, bu eğitimden geçerek başlasınlar. Bunu yapan herhangi birisi, algoritma mantığını çözen birisi, çünkü biz algoritmada şöyle bir şey diyoruz: herhangi bir programlama diline bağlı olmadan yazılabilmeli. Yani bu düşünce. Bunu öğrenen bir kişi herhangi bir programlama dilini çok rahatlıkla kavrayabilir. Onunla ilgili komutları çok rahatlıkla öğrenebilir ve o mantığı o programlama diline uygulayabilir. Bu nedenle algoritma, yani bütün programlama dillerinin temeli.
Peki bir sorum daha olacak. Kısa bir yanıt
Buyurun
rica
Hakan Bey.
edeceğim. Algoritma eğitimiyle kodlama eğitimi aynı gibi sunuluyor. Genelde baktım, araştırdım. Buna ne derece katılırsınız?
Ben aynı değil de onun öncesi olarak düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani algoritma programlamadan önce gelmeli, herhangi bir programlama dilinden bağımsız olmalı. Algoritma mantığını kazanan bir öğrenci, çünkü şunu bilecektir: bir algoritmanın nasıl başladığını, nasıl bittiği, hangi adımlardan oluştuğu ve bu adımlar sırasında neler yapacağını çok daha önceden plan... Zaten şunu da biliyoruz ya, planlı programlı insanların daha başarılı olduğunu. Program yazacak birisinin de algoritma mantığını bilip bunu daha önceden kurgularsa yazacağı program da o derece başarılı olacaktır. O nedenle bence programlama dillerinden önce verilmesi lazım algoritmanın, ondan bağımsız olarak.
Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel aktardınız ve açıkladınız. Kafamızdaki
Teşekkür
tüm
ederim.
soruları yanıtladınız. Çok sağ olun
Çok
katıldığınız
sağ
için.
olun siz de Hakan Bey. Ben teşekkür ediyorum.
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Alper Aytekin'le algoritma üstüne konuştuk. Teknovadi devam ediyor. Teknovadi, Teknokentler. Efendim bu kez Teknokentler köşemizde Antalya'ya uzanacağız. Antalya Teknokent'ten Maren Robotics kurucu ortağı Sayın Utku Atay telefon attığımızda. Hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar Hakan Bey.
Şimdi gerçekten Maren Robotics deyince pek çok çalışma alanlarınız var ama öncelikle tabii kısaca sizden bu hem bu çalışma alanınız nedir hem de Antalya Teknokent içerisinde nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Bunu kısaca bir aktarmanızı rica edeceğim.
Tabii ki. Öncelikle ODTÜ Teknokent'te kurulduk biz 2011 yılında. Girişimimizi 2011 yılında ilk defa ODTÜ Teknokent'te kurduk. Fakat öncesi tarihi kurucu ortaklarımızdan Emre Ege'nin ODTÜ'de asistanlık yaptığı akademik çalışmalara dayanıyor. Hı hı. 2011 yılında TÜBİTAK'tan aldığımız bir ARGE fonuyla insansız deniz araçları konusunda prototip üretmeye, ARGE çalışmaları yapmaya başladık. O günden bugüne kadar insansız deniz araçları konusunda çalışmalara devam ediyoruz.
Evet, yani şimdi onları biraz anlatalım çünkü bu araçlar aslında hayat kurtaran araçlar, değil mi?
Doğrudur. Hem hayat kurtaran araçlar hem denizlerimizin keşfini, deniz altı bilinmeyen nesnelerin keşfini sağlayan araçlar. Öncelikle su altı robotu üretiyoruz 2011 yılından beri. İnsansız su altı aracı, mini rov diye geçen bu cihazlar denizlerin keşfi için kullanılan su altı robotları. Diğer bir aracımız insansız can kurtaran aracı. Bu da bir kazazedeye, denize bir boğulma vakası yaşayan kazazedeye en hızlı ve en etkin şekilde müdahale etmek için tasarlanmış bir can kurtaran drone'u.
Evet. Ben tabii biraz inceledim. Hakikaten insan diyor ki yani böyle bir can kurtaran da bulunması gereken bir cihaz gibi bakıyor. Ben tabii robot evet diyemeyeceğim. Çünkü insanoğluyla birlikte hareket eden bir yapısı da var aslında bunun. Ama işleri de çok kolaylaştırıyor, hayat kurtarıyor hakikaten. Peki şimdi siz bu şirketi kurarken yani Maren Robotics'i kurarken Utku Bey... Neleri yapmayı hedeflemiştiniz? Şu ana kadar nelere ulaştınız? Biraz bizim için aktarır mısınız başarılarınızı?
Tabii ki. Aslında ben ve ortağımın bu denize olan tutkusu, denize olan merakı, ilgisi en büyük motivasyon kaynağımız. Bize en çok iteleyen kuvvet bu denizleri keşfetme, denizlerdeki bilinmeyeni keşfetme arzusuydu. Ki su altı robotu hikayesinde dayandığı yer aslında orası. Dünyada bilinmeyen şeylerin %80'i hala denizlerimizin altında. Türkiye'de malumunuz 3 tane denizlerle çevrili bir ülke ve denizlerimizin altında bulunmayan binlerce batık, çeşitli canlılar, denizaltı kirliliği gibi tespit edilmesi gereken çok fazla şey var. İlk bu motivasyonla başladık. Daha sonra deniz robotik kabiliyetlerimiz geliştikçe başka problemlere de çözüm sağlamak şeyimiz oldu. Ne derler? Motivasyon kaynağımız oldu. Özellikle askeriyle çalıştığımız için Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumlar cihazlarımızı aktif olarak kullanıyorlar ve onlardan aldığımız geri dönüşler bu teknolojileri daha ileriye götürmeye, daha farklı sorunlara çözüm üretmeye bizi motive etti.
Hı hı. Yani aslında sizden beklentilerini de iletiyorlar ve siz onlara göre de bazı şeyler üretebiliyorsunuz. Fakat multidisipliner bir çalışma gerekiyor galiba burada. Tek yönlü, sadece deniz odaklı değil, teknolojiyi denizle bütünleştirmek biraz daha zor. Çünkü suyun altında çalışan teknolojileri üretiyorsunuz galiba, değil mi?
Kesinlikle. Hatta bizim mühendislik camiasında kendi aramızda hep şöyle konuşuruz. Yani uzaya bir şey göndermekten, bir makine, bir alet göndermekten çok daha zordur suyun altına bir çalışan bir sistem göndermek. Çünkü basınç, tuzluluk, işte zor şartlar hep suyun altında bir mühendislik problemi olarak önümüzde duruyor. Bu bağlamda dediğiniz gibi hem teknoloji sınırlarını zorluyoruz hem denizin o bilinmeyen hırçın yapısına bu teknolojiyi adapte etmeye çalışıyoruz ve zor şartlarda sorunsuz çalışan teknoloji üretmeye çalışıyoruz.
Şimdi tabii bütün bunları üretirken mühendislik aşamasıyla tasarım aşaması ve teknoloji aşaması beraber yürüyordur muhtemelen. Ama ben doğrudur, şunu merak ediyorum. Bütün bunları yaparken bu belli bir sistem içerisinde öncelediğiniz konular var mı? Yani öncelikle hani biliyorsunuz ne yaparsanız yapın tasarımı da önemli bir ürünün. Hı-hı. Bırakın onu işlevselliği çok önemli, dayanıklılığı önemli, mühendislik açısından baktığınızda o da ön plana çıkar. Arkadaşlarınızla bunları üretirken tartıştığınız oluyor mu? Şu biraz daha önemlidir, bu biraz daha az önemlidir gibi.
Çok. Hatta bunu biraz süreç içerisinde öğrendik. İlk baştaki bakış açımızda, en son geldiğimiz yerdeki bakış açımız bu tasarımı, ürün üretmeye yönelik çok değişti. Şöyle ki, biz ilk başta doğal olarak laboratuvarda, yani Teknokent'te ürettiğimiz ürünü müşterilere sunup buyurun kullanın, biz bunu yaptık derken, şimdi herhangi bir ürün üretirken ya da herhangi bir ürünümüzle alakalı inovatif bir çalışma yaparken önce bu ürünümüzü kullanan işte askerse askeri kurumlar, özel sektördeki firmalarsa onların sahasında, kullanım alanlarında bu ürünü nasıl kullandıklarını iyice anlayıp bu mühendis arkadaşlarımızla beraber bunu iyice doğru bir şekilde analiz edip sonra dönüp ürünümüzü tasarlamak, üretmek, malzeme seçimini yapmak gibi bir yere evrildik.
Evet. Şimdi tabii bunların test aşamaları da çok önemli. Bu test aşamalarından biraz bahseder misiniz?
Tabii ki, onun test aşaması hatta bizim için de tuhaf, eğlenceli bir hikayesi var bu test aşamalarının. Biz 2011 yılında Otu Teknokent'te şirketi kurduğumuzda işte su altı robotu yapıyoruz. Bunları basınç tanklarında simüle ederek, atıyorum 300 metrelik bir su altı robotu yapıyorsak 300 metrelik basınçta testlerini yapıyoruz. Daha sonra da Ankara'daki göllere gidip göllerde fonksiyon testlerini yapıyoruz. Daha sonra ürettiğimiz ürünlerin deniz koşullarında kullanılıp arızalar gelmeye başladığında şunu anladık ki, bizim bu cihazları bu testlerden sonra bir de deniz koşullarında test etmemiz gerekiyor. Gerçek deniz koşullarında, teknenin üzerinde, işte askerler bunu nerede nasıl kullanıyorlarsa diye. Sonra Antalya yapılanmamızı oluşturduk ve Antalya'da şu anda 3 yerleşkede faaliyet gösteriyoruz. Antalya'daki yapılanmamızın en büyük motivasyonu da bu deniz araçlarının gerçek deniz koşullarına test edilmesiydi. Şu anda ürettiğimiz bütün cihazlar gerek Ankara'da gerek Antalya'da ürüne göre değişiyor. Üretildikten sonra gerçek deniz koşullarında Antalya'da uzun süre testlerden geçiyor.
Şimdi tabii bu milli üretim hakikaten çok önemli. Hem yazılım olarak, hem mühendislik olarak, hem teknoloji olarak. Peki bir dünyayla ürettiklerinizi kıyasladığınızda neredeyiz? Hangi pozisyonda ve konumdayız?
Çok iyi bir yerdeyiz. Hatta bunun da ispatı şöyle. 20'ye yakın ülkeye biz ürünlerimizi ihraç ediyoruz, gönderiyoruz. Bugün Japonya'ya insansız deniz can kurtaran aracı gönderiyoruz. Amerika kıtasına insansız can kurtaran aracı gönderiyoruz. Endonezya sahil güvenliği bizim ürettiğimiz teknolojiyi kullanıyor. Yani bu bağlamda dünyayla yarışıyoruz. Hatta birçok yani insansız can kurtaran aracı ürünümüz özelinde referans olacak bizi takip ettikleri inovasyonlar yapıyoruz sürekli. Evet. Hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var diyebilirim.
Ne güzel, bu bizim için çok gurur verici hakikaten. Kesinlikle gurur duyduk. Bizim için, evet. Tüm sevgili dinleyicilerimiz adına. Şimdi biraz da gelecekten bahsedelim. Muhakkak ki mühendisler ya da zeka durduğu yerde durmuyor. Hep bir gelecek hedefi koyuyor. Bir şey ürettikten sonra onun daha farklı bir versiyonu ya da bir başka bakış açısıyla başka bir çalışma ya da size sipariş edilen başka çalışmalar. Biraz da bu gelecek perspektifinizden bahseder misiniz?
Tabii ki. Şu anda globale açılmaya devam ediyoruz. Yani bu 15 ülkeyi 30 ülkeye çıkartmak istiyoruz. Bu ülkelerdeki cihaz kullanımlarımızın gerek askeri kullanımlarına, gerek arama kurtarma ekipleri tarafından kullanımını arttırmak istiyoruz. Bir yandan da bu teknolojileri askeriyeden sivile indirmek için malumunuz askeriyede genelde bu tip teknolojiler önce askeri kanatta, askeri kullanımlarda yer bulur kendine. Daha sonra sivile geçer ve bu süre hep uzundur. Biz bu süreyi kısaltmak için, yani buradaki teknolojilerden atıyorum bir otel plajı da yararlansın istiyoruz. Bir sivil tekne sahibi insan da bu teknolojiyi kendi kullanımına entegre edebilsin istiyoruz. Bir yandan da ürünümüzü ve satış politikalarımızı bu anlamda güncellemeye çalışıyoruz. Ürünle alakalı daha akıllı algoritmalar geliştirip daha otonom sürüşlerle, daha otonom kontrollerle bu operasyonları yürütmek istiyoruz. Şey, gerçekten hiç durmuyor. Yani hem sağdan gelen talepler, feedbackler sürekli bizi buna teşvik ediyor. Hem de biz kendi kendimize bunu daha çok yaygınlaştırmak, daha sivil kullanıma yaymak için bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz.
Evet. Şimdi ben tabii ürünlerinize bakınca şöyle bir dünya belirdi gözümde. Hakikaten özellikle dalış alanında çalışanlara da biraz baktım. Sınırlı sürede en fazla noktaya ulaşmak gibi bir düşünce var. Bazen buna hız eklenmesi gerekiyor. Anladığım kadarıyla sizin ürünleriniz bu hızı ekliyor. Ve deniz altında hem görsel amaçlı hem de araştırma amaçlı daha hızlı, daha aktif oluşturuyorsunuz insanları. Doğru mudur? Sizin yorumunuzu almak isterim.
Aynı zamanda güvenliği de ekleyebiliriz buraya. Çünkü dalış yapmak belli deliklerden sonra gerçekten insan sağlığı için çok ciddi bir tehlike arz ediyor. Bu su altı robotuyla beraber dalış yapmak zorunda olan askeri ya da sivil personel su altındaki yapması gereken gözlem ya da keşif çalışmalarını çok daha bahsettiğiniz gibi verimli, süre sınırı olmadan ve daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
Evet. Tabii bazı şeyler de var. Sinyaller, uyarılar falan da var galiba anladığım kadarıyla. Bunları tabii merak eden dinleyicilerimiz araştırabilirler. Ama şu noktasını da çalışmalarınızın belirtmek lazım. Şimdi robot teknolojileri zaten başlayalı epey oldu. Fakat evet, bunu alanlara uyarladığımızda farklı çalışmalar yapmak gerekiyor. Yani su altı robot teknolojisini ayrı bir yere koymamız lazım galiba, değil mi? Onu biraz açıklar mısınız?
Tabii ki. Hatta öyle bir yere geldi ki su altı robotları da kendi aralarında artık ayrı uzmanlıklara ayrılmaya başlanıyor. Yani su altını yapmak istediği iş bir gözlemse ona göre rol sınıfı ya da rolun özellikleri değişebiliyor. Ya da su altında bir kaynak yapmak istiyorsanız, su altında bir sanayi işi yapmak istiyorsanız geliştirmeniz gereken rol başka bir teknolojiye haiz olmak zorunda. Yani dediğiniz gibi biz robot teknolojileri de yapacağı işe özel donanımlar ve yazılımlar üzerine bina edilmeye hızla devam ediyor.
Peki bunun eğlence sektörüne de bir şey olur mu? Onu da sorayım.
Olabilir. Teknolojik altyapı olarak buna çok müsait aslında bu yaptığımız şeyden, ama biz hep şu ana kadar işin savunma, güvenlik ve işte araştırma tarafında yer aldık. Bu sizin aklınıza gelen bu soru bizim yaptığımız işi bilen birçok insan tarafından aslında bize de geliyor. Hani özellikle bu insansız deniz aracını, can kurtaran aracını gören insanlar bunu hep soruyorlar. Hatta bunu bazen eğlence amaçlı kullandıklarına da şahit oluyoruz. Çünkü hızlı giden bir cihaz. Cihaza tutunuyorsunuz. Deniz üzerinde bir keşif yapmanızı, bir tehlikeli bir sürüş yapmanızı sağlıyor. İleride neden olmasın?
Evet. Gerçekten güzel. Genç arkadaşlarımıza özellikle hem yazılım hem robotik hem de mühendislik alanında çalışmayı düşünen genç arkadaşlarımıza bir öneriniz var mı?
Önerimiz var mı? Bu çok kapsamlı bir soru aslında. Hani birçok
yani en azından kendi alanınızda.
Kendi alanınızda. Deniz zor işte, sebat istiyor deniz robotu. Yani aslında Türkiye'de teknoloji geliştirmek gerçekten bir süreç meselesi. Sadece teknoloji geliştirmekle yani işin sadece teknoloji geliştirme kısımlarına kalmasınlar. Geliştirdikleri teknolojilerin hitap ettiği sektörler, paydaşlarla mutlaka iletişim halinde olup oradan aldıkları geri dönüşlerle teknolojilerini geliştirmeye devam ederlerse ortaya çıkacak mühendislik çözümü tahmin ettiklerinden çok daha kısa sürede ticarileşebilecektir.
Evet.
Göremedikleri noktaları sadece mühendislik bakış açısıyla değil, gerçek saha kullanımlarını da alarak o tasarım ve ürün gelişme süreçlerine mutlaka dahil etmeleri gerekiyor. Benim genç arkadaşlarda gördüğüm şu ana kadarki en büyük problemlerden biri bu.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tabii ederim. İyi bir işletmeci olmaları da gerekiyor. Kesinlikle. Onu da galiba söylememiz lazım. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bey.
Çok sağ olun.
Başarılarınızın devamını diliyorum.
İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.
Maren Robotics kurucu ortağı Sayın Utku Atay'la Maren Robotics'in çalışmalarını değerlendirdik. Bugün için bu hafta için sizlere veda etme zamanımız geldi. Yapım ekibimiz Murat Baran'la birlikte sunan Berakat Tuzcu, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Hepinize haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Tekno Vadi.